İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 16.
20. yüzyılın eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu çöküyordu. İmparatorluk sınırlarındaki tebaası üzerinde hükmünü yitirmek üzereydi. Anadolu'da da Ermeni azınlığın daha geniş haklar için talepte bulunacağı ve yabancı güçleri baskı uygulamaya davet edeceği korkusuyla Osmanlı yönetimi 1. Dünya Savaşı kılıfını kullanarak Ermenileri liderlerinden başlayarak erkekleri ve nihayet kadınları, çocukları ve yaşlıları sürerek yok etmeye yeltendi. Bu soykırım tanımına tam oturuyor. Fail pek çok ölüme neden oldu. Bu ölen insanlar belli bir ulusal, etnik, ırksal ya da dini topluluğa bağlıydı. Fail bu ulusal, etnik, ırksal ya da dini topluluğu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmayı amaçladı ve gerçekten de bunu başardı. Ve de bu yıkım tutarlı bir modeli takip etti. Gerçekten de ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau tanık olduğu şeye bir ulusun katli diyecekti. Başkaları buna ırk katli dedi. Öyle dediler çünkü soykırım kavramı henüz ortada yoktu. Bu sözcük nihayet 1944'te Rafael Lemkin tarafından oluşturulduğunda Ermeni soykırımı da dahil olmak üzere bu tarihten önceki soykırımsal eylemlere de açık bir göndermeyle oluşturuldu. 1915'te soykırım kavramı var olsa New York Times ya da diğer gazetelerdeki yüzlerce makalede bu terimin kullanılmış olacağına hiç şüphe yok. Mezalimin boyutu ve derinliğinin kıyaslanamaz olduğu pek çok olay ve durum için bugün ne kadar sıklıkla soykırım kelimesinin kullanıldığına şöyle bir bakın. Ermeniler halen güçlü bir kınama ve sarih bir tanıma aracılığıyla giderilememiş bir acının hatırasıyla yaşamaya devam ediyor. Tersine Türkiye tarihi inkar etmek, bertaraf etmek ve çarpıtmak için açıklanmayan miktarda para harcıyor. Yalnızca para da değil üstelik. Bugün onların bu tarihi reddetme ve yeniden yazma konusundaki süregelen ısrarları aynı zamanda güvenilirliğe ve zamana mal oluyor. Tarihçilerin salim kafayla düşünmesini engelleyerek ve yazarları susturarak Avrupa'nın kapısı çalınamaz. Özellikle de konu soykırım gibi bu derece vahim ve önemli bir mesele ise. Türkiye Meclisi'nin Arnold Tombie ve James Bryce tarafından Mavi Kitap dizisi için topladıkları belgeleri yeniden gözden geçirme ve düzenleme yönündeki son çağrısı, revizyonist çabaları daha da aşağı bir seviyeye getirdi. Türkiye, kendi tarihini yeniden yazma çabasından başkalarını da kendi tarihlerini yeniden yazmaya ikna edebileceğini düşünme noktasına gelmiş oldu. Bu ise yalnızca süreci engel olur, duyguları şiddetlendirir ve öfkeyi alevlendirir. Daha da kötüsü, böylesi kara mizah örneği hareketler, uzlaşmaya inanmayanların riskleri ve bedelleri görerek cesaretlenmesine yol açar. Elie Wiesel, soykırım inkarının soykırımın son aşaması olduğunu söylemişti. Çünkü bu girişim, kurbanları şeytan olarak göstermek ve faillere itibarlarını iade etmek için tarihi yeniden şekillendirmeye çalışır. Bugün Türkiye'nin halkın değil ama hükümetin yaptığı budur. Bugünkü Türkler failleri savunmayı ve kendilerini onlarla özdeşleştirmeyi tercih etmedikçe faillerin suçunu taşımamaktadır. Ermeniler ve Türkler çağdaş dünyanın geri kalanıyla birlikte bu eylemlere karşı çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun suçlarını açığa çıkarabilir. Türkiye ayrıca tarihi siyasette bağlantılandırmamalıdır. Soykırımı tanımanın ardından gelecek olanlara dair söylemler birer bahanedir. Neden Ararat'ın devlet mührümüzde olmasına bu kadar şaşırıyorlar? Ermeniler bu topraklarda binlerce yıl yaşadı ve Ermenilerin sınırları bu bin yıllar içinde çok değişti. Bu tarihi bir gerçek. Ermeni krallığı bir denizden diğerine yayılıyordu. Bu tarihi bir gerçek. Son değişiklik 20. yüzyılın başında geldi. Bu tarihi bir gerçek. Sevr Anlaşması maddelerine göre Ermenistan'ın toprakları bugünkünün 10 katıydı. Bu da tarihi bir gerçek. Tıpkı Türkiye'nin kendi hükümeti tarafından imzalanan bu anlaşmaya karşı gelerek ve zorla yeni bir de facto durum yaratması ve bu durumunda aynı imza sahipleri olmaksızın başka bir antlaşmanın imzalanmasına yol açışının tarihi bir gerçek olması gibi. Bu yeni antlaşma aşağı yukarı bugünkü sınırları çiziyordu. Bu da tarihi bir gerçek. Ancak Türkiye ve Ermenistan'ın uluslararası toplumda bugünkü sınırlarıyla varoluşları siyasi bir gerçek. Komşu oluşumuz ve birbirimizin yanı başında yaşıyor oluşumuz siyasi bir gerçek. Ermenistan'ın Türkiye için bir güvenlik tehdidi olmadığı siyasi bir gerçek. Ve son olarak bugünkü Ermenistan'ın bugünkü Türkiye'ye diplomatik ilişkilerin tesis için çağrıda bulunduğu da bir gerçek. Bu nedenlerle soykırımın tanınmasından öte hiçbir şey Ermenistan dış siyasetinin gündeminde olmadı ve değildi. Dün bir Türk televizyon ekibi benimle görüştü. Sahip oldukları yanlış bilgilerin çokluğu doğrusu beni şaşkına çevirdi. Ermenistan-Türkiye sınırının Ermenistan tarafından açık olduğunu, sınırı kapalı tutanın Türkiye olduğunu duyunca şaşırdılar. Ermenistan'ın Türkiye ile diplomatik ilişki kurmak için hiçbir ön koşulu olmadığına şaşırdılar. Soykırımın tanınmasının bile bir ön koşulu olmadığına çok şaşırdılar. Kars Antlaşması'nın Ermenistan hükümeti tarafından feshedilmediğini ya da hükümsüz ilan edilmediğini de şaşırdılar. Şimdi de ben, resmi Türk propagandasının bu denli idareyi eline alarak pek çok kişinin bakışını bulandırdığını görmekten dolayı şaşkınım. Bir başka yanlış anlama daha var. İnsanlar yok yere bizim Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğumuzu düşünüyorlar. Bu noktada da yanılıyorlar. Biz elbette Türkiye'nin AB üyesi olduğunu görmek isteriz. Elbette Türkiye'nin tüm Avrupa standartlarına uyduğunu görmek isteriz. Türkiye'nin Belçika, İtalya ve diğerlerine benzemesini isteriz. Türkiye'nin AB üyesi olmasını isteriz. Çünkü böylece bizim sınırlarımız da açılır. Böylece bizim yurttaşlarımız ve Türk bilim adamları soykırım konusunda çok daha rahat konuşabilir hale gelir. Türkiye'yi üye olarak görmek isteriz. Çünkü böylece kiliselerimiz ve mülklerimiz korunur ve restore edilir. Ermenistan, Türkiye'nin insan hakları, ifade, din ve vicdan özgürlüğünü yeniden gözden geçirmek durumunda olduğu şu anda, tarihin de kabullenmeye teşvik ve ikna edilmesi gerektiğine inanıyor. Böylesi bir teşvik ve ikna ediş hem dışarıdan ve daha da önemlisi, Hrant Dink'in de dün vurguladığı gibi Türkiye toplumunun içinden gelmelidir. Türk yazarlar ve siyasetçiler, bu zorlu sorgulama ve araştırma sürecini başlattılar. Bazıları bunu kamuoyu önünde ve büyük bir şeffaflıkla yapıyor. Avrupa'nın AB üyeliği konusunda ciddi ve AB üyeliğinin gerektirdiği karmaşık ilişkileri halledebilen bir Türkiye'den geçmişiyle hesaplaşmasını bekleyeceğini umut ediyoruz. Bu bağlamda sadece Ermenilerin ve Türklerin değil, bütün Avrupalıların yeni bir tarih yapmak üzere ilerleyebilmesi için uluslararası toplumun kuralları esnetmeden, göz yummadan, standartlarını düşürmeden sürekli elini uzatması ve geçmişi aşmaya yönelik kendi örneğini sergilemesi son derece önemli olacaktır. Ekler, Meclis Komisyonu tutanaklarından. Türkiye Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu'nun 5 Nisan 2005'te TBMM binasında ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Ermeni sorununun ele alındığı toplantıda Hrant Dink'in yaptığı konuşmanın tam metni. Birinci konuşma. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her şeyden önce bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, bir Türkiye'li olarak şu anda kişisel duygularımı aktararak başlasam belki daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnanılmaz bir şekilde bir haftadan beri yurt dışından ve Ermenistan'dan, medya kuruluşlarından, yabancı basın kuruluşlarından en ünlüleri bu toplantıya ilişkin düşüncelerimizi almaya çalışıyorlar. Çünkü oradan nasıl görüyorlar bilmiyorum ama Türkiye'de bir şeyler oluyor sanıyorlar. Bir şey oluyor, bu konuda Türkiye'de bir şey oluyor. Hakikaten Türkiye'de bir şey oluyor mu? Ben Türkiye'de içinde yaşayan bir yurttaş olarak bunu onlar kadar böyle algılayabiliyor muyum? Biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Her şeyden önce Sayın Başbakan'ın ve Sayın Ana Muhalefet Partisi liderinin birlikte yaptıkları çıkışın gerçekten altı çizilmelidir ve tarihi bir çıkıştır. Önemli bir dönemiştir. Dünyayı biraz şaşkına çevirmiştir. Hatta Sayın Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın hemen verdiği cevabi beyanat bile bana kalırsa Türkiye tarafından biraz ağırdan alınarak acele bir karşı cevap da verilmeyerek aslında ilerleyecek sürecin ne kadar önemli bir süreç olduğunu gösteriyor. Fakat içeriden baktığımız zaman dışarının algılaması meselesinin çok çok önemli bir problem olduğunu Etyen Mahçupyan siyaset açısından çok iyi net belirledi. Hakikaten biz şu anda Türkiye içerisinde ne istiyoruz ve bizim ne istediğimizi dünya nasıl algılıyor sorusu bence bizim temel problemimiz. Sayın Akta'nın girdiği alan hukuk konusunda, uluslararası hukuk konusunda sorunu muhatap alma anlayışı ve çözümü oralarda görme anlayışı ya da çözümsüzlüğü oralarda görme anlayışı aslında Ermenistan'ın aktivist kesimleriyle paralel bir anlayış. Çünkü onlar da bu alanda çözüm arıyorlar. Yani hukuksal alanda, uluslararası hukuk alanında bir çözüm aramaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi soykırımcı veya soykırım yapmış ve bunun da bedeli neyse hukuksal yanıyla bunun bedeli açısından sıkıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir aktivist kesim çok doğal olarak var. Ama öteki taraftan baktığınız zaman bu hukuksal lügatın dışında, dilin dışında yaşayan çok önemli bir çoğunluk var. Bu aktivistlerin dışında kalan çok önemli bir çoğunluk var ve onların derdi çok başka bir dert. Burada sorun bence şu. Türkiye hangi kesimin derdini karşı taraftan daha önemsiyor ve ön plana alıyor ve hangi kesimi kendisine esas olarak muhatap almak istiyor. Çünkü çok önemli şey şu. Diasporadaki sessiz büyük çoğunluk ve Ermenistan'daki sessiz büyük çoğunluk, yani halkın, halkların bu konuda tarihe ilişkin bir tek problemleri var. Kendi atalarına karşı onurlu bir duruş sergilemek istiyorlar. İşselleştirilmiş bir tarih anlayışı vardır. Buna biriniz soykırım diyebilirsiniz, biri kıyım diyebilir, biri katliam diyebilir, biri kesim diyebilir. Sonuçta Ermeni dünyasının her birinin ruh halinde işselleştirilmiş, adıyla da çok uğraşılmayan şöyle bir ruh hali var. Biz Anadolu topraklarında, bizim atalarımız Anadolu topraklarında 3000 yıldır, 4000 yıldır yaşayan bir halktık ve bir gün artık topraklardan yok olduk. O topraklarla ilişkimiz kesildi. Bakın, bu ilişki kesilmesini öyle gerçekten tehcir ya da sürgün kelimesine sığınarak bir kenara atmamak gerekiyor. Çünkü biyoloji felsefesinden eğer gidebilirsek, canlı varlık ile canlı varlık alanı arasındaki ilişki hayatın ta kendisidir. Yaşamın ta kendisidir ve canlı varlıkla canlı varlık alanı arasındaki tarihsel ilişki derinleştikçe ve yükseldikçe kültür dediğimiz, uygarlık dediğimiz şeyin kendisi ortaya çıkar ve bir halkın kültürü, bir halkın uygarlığı yaşadığı alanla birebir yakından ilişkilidir. Eğer siz o halkı orada değil de böyle isterseniz çıplak ayaklarla altın tepsilerde, altın faytonlarda alıp oradan koparıp başka bir yerlere götürüyorsanız, onun kendi köküyle olan ilişkisini kesiyorsunuz demektir ve onu bitiriyorsunuz demektir. Çünkü köküyle ilişkisi kesildiği zaman o halk, halk olmaktan çıkar, millet, millet olmaktan çıkar. Nitekim bugün diasporanın ruh haline baktığınız zaman hala derdini ve kökünü 1915'te arayışının temel nedeni budur. Çünkü ondan sonra bir yerde kök salamamıştır. Varlığını devam ettirememektedir, erimektedir, asimile olmaktadır, entegre olmaktadır ve millet olma, halk olma vasfını yitirmektedir. Bir halk düşünün ki şimdi karşınızda 8 milyona yakın bir nüfusu var ve bunun sadece 2 milyonu kendi vatanı dediği toprak üzerinde yaşayabiliyor. 5 milyondan fazlası dünyanın dört bir yanında yaşıyor ve bunlar Ermeni kalmak için çaba sarf ediyorlar. Ermeni kalma çabası diye bir çabadan bahsediyorum. Bunun ne demek olduğunu inanın anlayamazsınız. Çünkü bu topraklarda Türk olarak kalma çabası diye bir ruh haliniz yok. Çünkü bu topraklarda bizim varlığımız ve kökümüz, bizim kökümüz toprağımızla kesilmiş değil. Kültürümüz de kesilmiş değil. Dolayısıyla bakınız, ben bunu bir soykırım kelimesi, isterseniz çok kısa bir cümleyle benim tarihselleştirmem nedir onu belirteyim ve geçeyim. O konularda sorunla da işim yok. İşte ben bu ruh halini yaşayan bir insanım. Bu topraklarda yaşıyor olmama rağmen benim halkımın, benim milletimin algılamasının bu olduğunu biliyorum ve bu bizlerde de içselleştirilmiş vaziyettedir. Bizim onlardan bir tek farklı şansımız var. Biz halen kendi topraklarımızda yaşıyoruz ve Türklerle beraber yaşıyoruz. Onlar Türkleri 1915'te bıraktılar ve gittiler. Nasıl bıraktılarsa bugün öyle algılıyorlar. Onlar için Türkler değişmez. Özür diliyorum, bu kelimeleri burada tekrarladığım için. Türkler uygarlaşamazlar. Onlar her zaman aynı şeyi bir daha yaparlar, fırsatı yakalarlar. Böyle bir ruh hali olan bir çoğunluk var. Ama bu çoğunluğun Sayın Akta'nın belirttiği gibi hukuksal bir amaç peşinde koştuğunu söylemek de çok haklı bir duruş sayılmaz. O hukuksal amaç peşinde koşulmayışının aslında Ermenistan'ın yönetim erkleri de farkında. Yanlış hatırlamayacaksam siz de hatırlayacaksınız. Bizatihi Devlet Başkanı Koçaryan, en şahini, 3 yıl önceydi. Bizim Türkiye'den toprak talebimiz yok. Zaten hukuksal açıdan böyle bir hakkımız da yok diye bahsetti ve Türkiye televizyonunda da canlı olarak yayınlandı bu. Yani Türkiye'den bir toprak alma falan. Başka bir ruh hali var. O nedir onu söyleyeyim. Ermeni halkı kendi atalarının çok ciddi bir haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bu haksızlığın sadece Türkiye tarafından değil, dünya tarafından da haksız bir şekilde yargılanmadığını, hak edilen yargının tanınmadığını, verilmediğini düşünüyor ve bu açıdan dünyaya da Türkiye'ye de bu açıdan inanılmaz derecede kırgın, yani o travmasını kuşaktan kuşağa aktarıyor. Karşınızda böyle bir ruh hali olan bir Ermeni dünyası var. Bunu özellikle size belirtmek istedim. Peki, Ermeni halkının bu duruşu çok onursuz bir duruş mu? Bir insanın kendi atalarına yapılmış olan bir haksızlığın hakkının peşinde koşması onursuz bir duruş mu? Bunu ben Türkiyelilere, Türkiye insanına sormak durumundayım. Ama bir başka şeyi de Ermeni dünyasına gittiğimde, diaspora ile konuştuğumda soruyorum ve söylüyorum. Peki bir Türk eğer soykırımı reddediyorsa siz onun o reddedişinde ille bir onursuz duruş mu arıyorsunuz?
Ayrım sonu.